bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Öykü Deli Yazan Turhan İçli. Aşağıda okuyacağınız öyküler yazarın yaşamının çeşitli dönemlerini kapsayan kesitlerden oluşmaktadır. Masumiyetimi yitirdiğim gün. Etrafta bir define arama merakı almış yürümüştü. Kestirmeden zengin olmak isteyen, kafaları uygarlıklar yatağı Anadolu'nun her yanının definelerle dolu olduğu hikayeleriyle doldurulmuş aydın gençler her yerde define aramaya girişmişti. Ellerinde teknik olanaklar bulunmadığından bu işi en ilkel yöntemlerle yapıyorlardı. Hatta çaresizlikten metafizik hurafe yöntemlerini deneyenler bile vardı. Benim dayıoğlu Yüksel de bunlardan biriydi. Ben 9-10 yaşımda çocuk, o ise en az 25 yaşında bir adamdı. Sanırım 19-20 yaşlarında çalışmak amacıyla Almanya'ya gitmiş, fakat orada sosyalist bir çevreyle tanışınca amaç büsbütün farklılaşmıştı. Türklerin ve Almanların karışık olduğu bu çevre, ondaki bazı yetenekleri keşfederek onu aralarına almış ve yayınlamakta oldukları Gerçek adlı bir derginin başına getirmişlerdi. Uzun yıllar dergicilik ve sosyalistlik yapan Yüksel ağabey sonunda bıkmış ve Türkiye'ye dönmeye karar vermişti. Hep beraber köydeydik. Yüksel ağabey köyün okulunda vekil öğretmenlik yapmaktaydı. Her hafta düzenli olarak köyün gençlerini toplar, onlara sosyalizmi öğretmeye çalışırdı. Çoğu gençlerin anlamakta güçlük çektiği kitaplar okunur ve tartışılmaya çalışılırdı. Aralarında çocuk olarak bir ben vardım. O çocuk aklımla anlatılanları, okunanları kavramaya çalışırdım. Burjuvazi, proletarya, sanayi devrimi, küçük burjuvazi, ihtilal falan. İşte bir yandan böylesine bir eğitim vermeye çalışan dayıoğlu, öte yandan define arıyordu. Köyümüzün dışında bir yerde eski bir Ermeni mezarlığı bulunmaktaydı. Köylüler buraya Medine-i Halife derlerdi. Neden böyle derlerdi bilmiyorum. Ama sıra sıra dizili mezar taşlarıyla, sağ sola bağlanmış rengarenk, yırtık pırtık çaputlarıyla gerçek bir mezarlıktı burası. Yüksel ağabey burada mutlaka define bulunduğuna kafayı takmıştı. Ne de olsa bir Ermeni mezarlığıydı. Ama işe nereden başlamalıydı? Henüz onu bilmiyor, bunu bilebilmesi için bir yönteme de sahip bulunmuyordu. Geriye tek bir yol kalıyordu. Hurafe yöntemlere başvurmak. Yakın bir köyden derin bir hoca ayarlamışlardı. Hoca cinlerle uğraşıyordu. Bu yüzden adı Cinci Musa olarak ünlenmişti. Bir gün Cinci Musa'yı köye davet ettiler. Cinci Musa işe Kur'an döndürmekle başladı. Önce Medine-i Halife'de define var mı, yok mu onu aydınlatmalıydı. Bu da Kur'an döndürmekle olabilirdi. Kalın ciltli bir Kur'an-ı Kerim bir tülbentle irice bir anahtara bağlandı. Anahtarın bir ucundan Yüksel ağabey, diğer ucundan Cinci Musa tutuyordu. Cinci Musa bir takım dualar okuyor, sonra da anladığımız dilde soruyordu. Altın varsa dön ya Kur'an-ı Kerim şan. Kur'an bir türlü dönmek bilmiyor, Cinci Musa sinirleniyordu. Sonra aynı dua ve talimat seansları yineleniyordu. İnanılmaz bir şey ama sonunda Kur'an dönmeye başladı. Altın varsa dön ya Kur'an-ı Kerim şan. Talimatının ardındandı bu dönüş. Herkesin yüzünü büyük bir mutluluk kaplamıştı. Sıra definenin hangi mezarda olduğunun öğrenilmesine gelmişti. Cinci Musa, 5-6 tane masum sabinin bulunup getirilmesini emretti. Derhal emir yerine getirildi ve benim de içinde bulunduğum 7 tane 8-10 yaş arası sabi temin edildi. Cinci Musa bizleri karanlık bir odaya soktu. Sol elimizin baş parmak tırnağını zabit kalemle boyadı. Sonra o ruhani tırnak bakma seanslarına geçildi. Cinci Musa yine yüksek Davudi sesiyle bir takım dualar okuyor, evliyaları yardıma çağırıyor ve bize dönüp talimat verir gibi ne görüyorsunuz diye soruyordu. Bir şey göremiyorduk. Hoca sinirleniyor, Yine huşu içinde ilahi haykırışlarına dönüyor ve soruyordu. Hiçbir şey görmüyorduk. Böylece çocuklar içlerine şeytan girmiş olduğu ve saflıklarını yitirdikleri gerekçesiyle kıçlarına bir tekme vurularak birer birer elenmeye başladılar. Sıra bana gelince dilimin çözüldüğünü ve tırnağımda bir takım görüntülerin peydahlandığını hayal meyal anımsıyorum. Gerçekten gördüm mü bunları, yoksa maceranın daha ileri aşamalarına ortak olmak için hayal gücümle mi yarattım bilemiyorum. Ama bülbül gibi anlatmaya başladım. Bir gelin bir damat vardı. Aralarında rengarenk süslenmiş, iri yarı kurbanlık bir koç duruyordu. Koçun yaldızlı boynuzları parıl parıl parlıyordu. Evet evet, gelin çok sevdiğim Şükran ablamdı. Damat ise yine çok sevdiğim eniştem. İşte kurbanı yatırıyor ve altın bir bıçakla boynundan kesiyorlar. İşte kanı fışkırmaya başladı kurbanın. O da ne? Fışkıran kan çil çil altına dönüşüyor. Her yan altın doldu. Yeter diye bağırıyor heyecandan ve mutluluktan çatlayan sesi hocanın. Mezarın yerini söyle. Söylüyorum. Medine-i Halife'ye girişte sağdan 3. sıradaki 5. mezar. Kazma küreklerle donatılan kafile Medine-i Halife'nin yolunu tutuyor. Büyük güçlüklerle sürdürülen kazının 1-2 gün sürdüğünü anımsıyorum. En sonunda yaklaşık 2 metre derinlikte sert bir kayayla karşılaşıldı. Kazma kâr etmiyordu kayaya. İşleri bir hayli zordu definecilerin. Bu yüzden kayanın altında altın olduğundan kesinlikle emin olmalıydılar ki kentten iş makineleri getirtmeye değsindi. Çare yine el üstünde tutulan bendeydi. Yine tırnak bakılacaktı. Ama bu kez mezarın dibinde. Beni sarkıttılar 2 metrelik çukurun dibine. Yukarıda sadece dikdörtgen şeklinde bir gökyüzü görünüyordu. Mezarın dibi karanlık ve ürkütücüydü. Cinci Musa, mezarın başından çukura eğilmiş yine hükürüyordu. Yetiş ya evliya. Evliya yetişmiyordu. Dönüp bana ünlüyordu hoca. Bir şey görmüyor musun? Hayır, görmüyordum. Korkudan dişlerim birbirine vuruyor ve ısrarla görmüyordum. Cinci Musa küplere biniyordu. Artık neredeyse evliyalara küfretmeye başlayacaktı. Ama hiçbir şey fayda vermiyor, evliyalar imdada yetişmiyor ve ben ağzımı açıp tek bir söz söylemiyordum. Sonunda benim de içime şeytan girdiğine karar verildi. Mezardan çıkarılıp kıçıma bir tekme vurularak köye gönderildim. İşte ben, aziz dostlar, o gün bugündür masum değilim. Ah şu başıma gelenler! İlkokul 3. sınıftan 4. sınıfa geçtiğim yılın yazıydı. Her yaz olduğu gibi köyde yine arkadaşlarımla birlikteydim. Kızılırmak kıyıları, değirmenin önü, Sülük Gölü, Koruluk. Toz toprak içinde soluk soluğa akşama dek dolaşıp duruyorduk. Kah ırmakta çimip saatlerce kumda oynuyor, kah ata binip Sülük Gölü'ne uzanıyor, kah korulukta ağaçlara tırmanıp çimenlerde yatıyorduk. O gün bambaşka bir yeri, özün yanındaki dayımlara ait mısır tarlasını tercih etmiştik. Sabahın köründen akşam üstüne dek arkı çevirip, mısır közleyip birdir bir oynamıştık. Artık köye dönmenin zamanıydı. Yarım saatlik bir yürüyüşten sonra ulaştık köye. Güneş dağların ardında kaybolmuş, ufku kızıldan laciverde evrimleşen bir renk cümbüşü kaplamıştı. Sığır ve davar sürülerinin öncü kuvvetleri köye girmeye başlamıştı. Birdenbire köyün dar taşlı yolunda sırtında iri bir un çuvalı ile genç bir eşeğin ilerlemekte olduğunu gördük. Üzerindeki yükten dolayı eşeğin beli adeta çökmüş gibiydi. Hayvan ağır yükünü güçlükle taşıyordu. Bizim köylüler pek eşek kullanmazlardı. Hatta eşek kullanmak biraz ayıp, biraz aşağılayıcı karşılanırdı. Bizim başlıca binek hayvanımız attı. Bu Çerkezlerin geleneksel bir kompleksidir. Oldum olası eşeği küçümser, atı kutsarlar. Çünkü at soyluluğun simgesidir. Bu nedenle biz de eşeği görünce köy yerinde bir Alman turiste rastlamış gibi olmuştuk. 4 çocuk şaşkın şaşkın önce birbirimize baktık, sonra anlaşmışız gibi büyük bir şamatayla eşeğin terkisine sırasıyla atlamaya başladık. Hayvanın sahibi neredeydi bilmiyorum. Hayvan tek başınaydı ve gideceği yeri biliyormuş gibi değirmen istikametinde ağır yükünü zorlukla taşıyarak ilerliyordu. Elbette ki çocukların sırasıyla sırtına atlamasından olağanüstü rahatsızdı. Sıra yeniden bendeydi. Hayvan belli ki sabrının son sınırına gelmişti. benim atlamamla çifte atmaya başlaması bir oldu. Deli gibi çifte atıyordu. Adeta amuda kalkıyordu hayvan. Üstündeki yükü atmak için olağanüstü bir çaba gösteriyordu. Önce un çuvalı düştü yere. Bir süre hayvanın boynuna sarılıp direndikten sonra ben. Canım pek acımadı ama sanırım yerdeki taşlara çarpan suratım biraz berelenmişti. Çenemi tutarak doğrulduğumu anımsıyorum. Alnımın yarısıyla sol gözüme aldığım sert bir çifteyle yeniden yere serildim. Bayılmışım. Kendime geldiğimde dayımların ambar evinde gözüm sarılı olarak sırt üstü yatıyordum. Gözüme şişini alsın diye sıcak soğan bağlamışlardı. İki gün, iki gece öylece baygın yattım. Sargıyı çözdüklerinde etrafım alacakaranlıktı. Oysa daha vakit öyleydi. Durumun hala yeterince farkında değildim. Olayın ciddiyetini akşam gaz lambasının ışığında resimli kara olan dergisi okumak isteyince kavradım. Yazıları seçemiyor, resimleri ayırt edemiyordum. Evet, evet, kör oluyordum. İki gözüm iki çeşme ağlayarak annemin kollarına atıldığımı ve saatlerce hıçkırdığımı anımsıyorum. Bu olaydan sonra yaşamım bütünüyle başka bir yörüngeye girmişti. Hastaneler, doktorlar. Ankara'dan gelip harikalar yarattığı yaygın bir biçimde rivayet edilen bir doktora ameliyat oluşum ve sağ gözümün görme gücünü tamamen yitirişim. Sadece sol göz için bir umut vardı. O da yavaş yavaş azalıyordu. Bu yüzden gelişi güzel müdahalelerden kaçınmak, son derece dikkatli hareket etmek zorundaydık. Ankara'da Göz Bankası adında uzman bir kuruluşun bulunduğunu öğrenmiştik. Kuşku yok ki babamla birlikte günlerce otelde kalabilecek maddi gücümüz yoktu. Bu nedenle en ucuza mal etmek için Ankara'ya zaten başka bir işi nedeniyle giden dayımla gönderdiler beni. Dikmen Deresi'nin üstünde gecekondusu bulunan bir akrabada kalıyorduk. Dayım kendi işleriyle uğraşıyor, ev sahiplerinin tamamı gündüz işe gittikleri için ben bütün gün yalnız kalıyordum. Bu bilmediğim evde yapacak hiçbir şeyim yoktu. Bir başıma zaman geçmek bilmiyordu. Bir keresinde mahallenin çocuklarıyla oynamak için sokağa çıkmayı denedim. Dikmen Deresi'nin yanına dek yokuş aşağı yuvarlanarak sağımı solumu beriledim. Bir daha tövbe ettim çıkmaya. Üstelik mahallenin çocukları acımasızca alay ediyorlardı benimle. Ne yaparsınız bütün gün evde bir başınıza? Elbette ki bazı meşgaleler bulmak zorundasınız. Ben de buldum. Bütün gün sayı sayıyordum akşama dek. Her sayıda bir omzumu ya da dizimi oynatıyordum. Sayım işlemimi tek düzelikten kurtarmak için. Her gün milyarlara ulaşıyordum ev sahipleri gelene dek. İşte bugün sahip olduğum omuzlarım ve dizlerimdeki tikler bu sıkıntılı günlerimin armağanıdır bana. Sonunda bir gün bizim köylü eski Milli Eğitim Bakanlarından bir profesörle annem çıka geldi, kurtuldum. Artık bu profesörün evinde kalıyorduk. Annemin çocukluk aşkı olduğunu söylerlerdi. Dayı diye hitap etmem istenen Profesör Doktor Ahmet Özel'in. Son derece yakın bir ilgi gösteriyordu. Onun sayesinde kısa sürede Göz Bankası Hastanesi'ne yatabildim. Profesör Doktor Talat Algun'un gözetiminde 17 günlük bir yatıştan sonra sakın ameliyat ettirmeyin, sadece ilaç tedavisi deneyeceğiz uyarısıyla taburcu edildim. Ne yazık ki ilaç tedavisi de fayda vermedi. Sıra bitip tükenmek bilmeyen koca karı ilaçlarına gelmişti. O kadar çoktular ki denemekle bitmiyordular. Söylenen ve duyulan her şey deneniyordu. Bir keresinde ablamın öğretmenlik yaptığı Kahyalı köyünün eşekle 2-3 saat ırağındaki Tuzcu Baba yatırına bile gittim. Hiç unutmuyorum, halaoğlu Fahrettin ağabeyle eşek sırtında, kızgın yaz güneşinin altında 3 saat dolayında yolculuk yapmıştık. Üstelik eşeğin sırtında palan falan da yoktu. Namussuzun sırtı bıçak gibi keskindi. Yatıra ulaşıncaya dek kuyruk sokumum ve apış aralarım bıcılgan olup çıkmıştı. Tuzcu babayı 40 kere tavaf etmiş, 2 rekat namaz kılıp ruhuna armağanlamıştık. Sonra yatırın hemen yanında bulunan mağara duvarlarındaki kaya tuzlarından yalamış ve saatlerce yanıp kavrulma pahasına susuz kalmıştık. Çünkü bu bir sınavdı ve su içenin dileği kabul edilmezdi. Tuzcu baba bu kadar eziyeti vermesine rağmen şefaat etmemişti bana. Sonra gözlerimi bala sıvayıp 10 gün, 5 öğün, 5'er kaşık toz kükürt yeme seanslarına geldi sıra. Bana mısın demedi gözlerim. Sonra akla hayale gelmeyecek başka hurafeler ve koca karı ilaçları denenmeye devam etti. Ve ben itiraz ederek ama annemin vicdanını rahatlatmasına da olanak sağlayarak sabırla katlandım bütün bu saçmalıklara. Katlandım diyorum çünkü gerçekten inanmıyordum bu gibi yöntemlerden bir hayır göreceğime. Aslında etrafımdaki hiç kimse inanmıyordu. Annem, babam aydın insanlar sayılırlardı kendi ölçüsünde. Ablam öğretmendi. Üstelik aile üzerinde belirli bir etkisi olan dayı oğlu Yüksel ağabey sosyalist bir kişiydi. Ama yine de oluyordu tüm bunlar ve onların olurunu da alıyordu. Demek ki çaresizlik her şeyi yaptırıyordu. Bir gün komşu köyden bir haber geldi. Yaşlı bir nine anneme söylemişti. Bir kirpinin derisi oğlanın, yani benim, kafasına geçirilir, 7 gün 7 gece bekletilirse kesinlikle gün ışığına kavuşurdu. Tarif ayrıntılı bir biçimde verilmişti. Canıma tak etmişti artık. Bu sefer direnmeye kararlıydım. Ama boşuna. Annem ağlayıp yalvarıyordu. Son bir kez daha denesek ne çıkardı? İnadım karşısında Yüksel ağabey yardıma çağırıldı. Saatler süren açıklamalarla bunun bir koca karı ilacı olmadığını, kirpi derisinde bulunan bir gıdanın göze çok iyi geldiğini, kafa derisindeki damarlardan beyindeki göz sinirlerine sirayet edecek olan bu gıdanın görme gücünü artırmaya yarayabileceğini bilimsel olarak anlatıyordu. Sonunda teslim oldum. Sevinç çok büyüktü. Köyün tüm delikanlıları kirpi avına çıktılar. Bulunan pek çok kirpi arasından en besilisi seçildi. Hayvan su dolu bir leğene atılınca boğulmamak için kafasını çıkardığında bıçağı yedi boynuna. Derisi soyulup jiletle tıraşlanarak çeşitli yerlerinden çizilen kafama geçirildi. Eti de afiyetle bana yedirildi. Sonra çileli günlerim ve kabuslu gecelerim başladı. İnanılmaz bir kan kokusu sarmıştı ortalığı. Evimiz köyün biraz kenarında, nadir balkonlu evlerden biriydi. Alt katta yan yana 3 oda sıralanıyordu. Ortadaki odanın üzerine bir kat daha çıkılmıştı. Köylerde rastlamaya pek alışık olmadığımız orijinal bir evdi burası. Üst katın ahşaptan bir balkonu vardı. İçerideki sedir bütünüyle ahşaptı ve önünde yarımşar metre arayla birkaç ahşap çekmece bulunmaktaydı. Konuklar gelip de ikram başladığında bu çekmeceler açılır, sehpa gibi kullanılırdı. Yine evimizin dar uzun pencerelerinde işlemeli ahşap panjurlar bulunurdu. Ben bu evin üst katında yatıyordum. Fakat kan kokusu aşağı odalar dahil her tarafa sinmişti. Başta bende olmak üzere müthiş bir mide bulantısı yapıyordu kan kokusu. Bu yüzden evin ahalisi zorunlu işleri dışında pek uğramıyorlardı eve. Sadece benden birkaç yaş büyük olan dayı kızı Leyla abla, kutsal bir görevi yerine getirir gibi her gün en az 3-4 saat gelir bana kitap okurdu. Bu özverili davranışı bugün bile minnetle anıyorum. Düşlerim de berbat olmuştu. Hep kanlı cinayetler işliyor, kan denizlerinde yüzüyordum. 3. günden itibaren kafamdaki kirpi derisi çürümeye başladı. Kan kokusu yerini yoğun bir leş kokusuna bırakmıştı. Düşlerimin rengi kızıldan sarıya dönmüştü. Zorunlu barınaklarım artık lağım çukurlarıydı. Bu da yetmemiş, çürüyen deriden içeri giren kirpi okları tepemi delik deşik etmişti. Adeta binlerce iğne saplı gibiydi kafama. Canım yanıyordu ama çaresiz bu tılsımlı tedavinin bitmesini bekleyecektim. Sonunda o müthiş gün geldi. Kirpi derisini kafamdan çıkarma törenini izlemek üzere çoluk çocuk, genç ihtiyar herkes burunlarını tutmuş bizim evdeydi. Görev bir dinsel tören edasıyla yapılıyordu. Önce hayal kırıklığı yaratmaması için Allah'a dua edildi. Sonra yavaş ve dikkatli hareketlerle kafamdaki deri çıkarıldı. O anı hiç unutamayacağım. Sanki kafamdan binlerce ton ağırlığında bir yük kaldırılmıştı. Fakat herkesten bir aa sesi yükseldi. Çünkü kafamın her yanını, özellikle jiletle kesilen ya da kirpi oklarının battığı yerleri irin bağlamıştı. Belki biraz daha kalsa kafa çürüyebilirdi. Sıra törenin en ilahi, en heyecanlı bölümündeydi. Bu bölümde ilk gün bağladıkları göz bağım çözülecek, acılı ya da mutlu o müthiş gerçekle göz göze gelinecekti. Herkes heyecandan titriyor, başta annem olmak üzere kadınların bazıları ağlıyorlardı. Göz bağımı dayım çözdü, titreyen elleriyle yavaş yavaş. İşte gözlerim açıktaydı ve açıktı. Kimse bir şey sormuyor, daha doğrusu sormaya cesaret edemiyordu. Ama biliyordum ki benden o malum yanıt bekleniyordu. Ne yazık ki onlara verecek mutlu bir yanıtım yoktu. Gözlerimde iki damla yaşın biriktiğini anımsıyorum. Operasyon. Dışarıdan gürültüler duyuldu. Telsiz sesleri, konuşmalar, talimatlar, silah mekanizmalarının çıkardığı metalik çınlamalar birbirine karışıyordu. Çocuk yatağına gömülmüş, yüreği bedeninden fırlarcasına çarparak olup bitenleri izlemeye ve anlamaya çalışıyordu. Yine operasyon var gazi eğitime diye geçirdi içinden. 12 Mart cuntasının gemi azıya almış karanlık terör günleriydi. Tam bir sürek avı yaşanıyor, üniversiteler, evler, iş yerleri basılıyor, insanlar kitleler halinde gözaltına alınıp gece yarıları bilinmeyen yerlere götürülüyorlardı. Çocuk küçücük yaşına karşın her şeyin farkındaydı. Olup bitenlerden dolayı derin bir acı duyuyordu. Ülkede cereyan eden olaylar herkes gibi onu da girdabına almış, heyecanlı bir oyun oynarcasına o küçük yaşında devrimci mücadelenin içerisine çekivermişti. Ülkenin, hatta bütün dünyanın, dünyanın bütün ezilenlerinin sorumluluğu onun omuzlarındaydı. Bu yüzden ülkede ve dünyada olup bitenleri yakından izlemeye, kendince yorumlamaya, bu yorumlar çerçevesinde arkadaşlarını etkilemeye ve örgütlemeye çalışıyordu. Okulda onun önderliğinde 5 kişilik bir gizli komite bile vardı. Okula ilişkin tüm sorunlar öğrenciler cephesinden önce bu komitede müzakere edilir, kararlar alınır, bu kararlar öğrenci birliği aracılığıyla legalize edilerek yaşama geçirilirdi. Okulda tüm öğrencilerin katıldığı, seçimle oluşturulan bir de öğrenci birliği vardı. Öğrenci birliği seçimleri son derece heyecanlı ve hararetli geçerdi. Günler öncesinden adaylar ortaya çıkar, propaganda çalışmaları başlar, seçim gününde de öğretmenlerden oluşan sandık görevlilerinin gözetiminde oylamalar yapılır ve sonuçlar okul müdürünce ilan edilirdi. Öğrenci birliği okulun temizliği, yemeklerin kalitesi, sağlık ve banyo konularında etkin roller üstlendiği gibi öğretmenler kuruluna bir de temsilci verirdi. Okulun kütüphanesi ve kantini de öğrenci birliği tarafından çalıştırılırdı. Öyle ki okumayı özendirmek için çok ve hızlı kitap okuma gibi yarışmalar düzenlenir, ödüller verilirdi. Öğrenci birliği gizli komitenin kontrolü altındaydı. Komite üyeleri aynı zamanda öğrenci birliğinin yöneticileriydiler. Birlik içerisinde başkanlıktan başlayarak en önemli görevleri üstleniyorlardı. Bu yüzden okul yönetimi ve öğrencilerin büyük bölümü gizli komitenin varlığından habersizdiler. Her şey son derece doğal, meşru ve kendiliğinden bir biçimde gerçekleşiyordu. Fakat 12 Mart muhtırasından, özellikle de sıkı yönetim ilanından sonra hemen tüm okullardaki demokratik süreçler tavsamaya, okul yönetimlerinde ilginç değişiklikler meydana gelmeye, yararlı etkinlikler içerisinde bulunan öncü ve uyanık öğrencilere bozguncu, anarşist gözüyle bakılmaya başlanmıştı. Çocuk birbiriyle iç içe eğitim veren yatılı bir ilk ve orta öğrenim okulunda okuyordu. Muhtıra ve sıkı yönetim ilan edileli orada da tuhaf gelişmeler meydana gelmekteydi. Örneğin fena bir yönetici olmayan eski müdür gitmiş, yerine albay emeklisi olduğu söylenen yeni birisi gelmişti. İlk uygulama olarak da öğrencilerin koridorda ve okul bahçesinde grup halinde kol kola dolaşmalarını yasaklamıştı. Sonra kütüphane öğrencilerin kontrolünden alınmış bir öğretmenin emrine verilmişti. Öğrenci birliği henüz kaldırılmamıştı ama temsilcisi öğretmenler kuruluna alınmaz, okul yönetimindeki katkıları istenmez olmuştu. Yatılı okul öğrencilerine il saymanlığınca ödenen aylık 10 liralar bilinmeyen bir nedenden dolayı kesilmişti. Öğrenciler başta bizzat müdürün kendisi tarafından olmak üzere görevlendirdiği öğretmen veya hademelerce izleniyordu. Yeni müdür aklına estikçe öğretmenleri, işçileri ve öğrencileri okulun yemekhanesinde topluyor, onlara milliyetçi nutuklar atıyor, anarşistlerin, komünistlerin, bozguncuların memlekette yarattığı tehlikelerden söz ediyor, en önemlisi de Okulumuzda öğrenciler ve öğretmenler arasında bulunan bir avuç komünistin çalışmalarını nasıl baltaladığından dem vuruyordu. Bu koşullar altında gizli komitenin sorumluluğu elbette ki daha da artıyor, müdürün düzenlediği her konferans öncesinde gizlice toplanarak nasıl bir tutum takınılması gerektiğini, kimlerin söz alıp neler söyleyeceğini kararlaştırıyor, bu kararları gerçekten de uygulamaya koyuyordu. 13, 14, 15 yaşındaki öğrenciler müdürün konferanslarında söz alıp cesaretle konuşuyor, okuldaki yanlış uygulamaları eleştiriyor, yıllardır her ay ödenen 10 liralık cep harçlıklarına ne olduğunu sorabiliyorlardı. Müdür bu sorular ve eleştiriler karşısında bazen zoraki demokratlık yapıp sakin davranmaya çalışıyor, bazen de zıvanadan çıkıp çocukları azarlıyor, hatta dayak atmakla tehdit ediyordu. Bir ikisini ibreti alem için koridorda herkesin gözü önünde dövmüştü de. Öğrenci birliği acilen toplanarak bu kötü muameleye sert bir tepki vermişti. Bütün bu nedenlerle son zamanlarda okulda büyük bir gerilim egemendi. Dışarıdaki hareketlilik artmış, gürültü okula doğru yaklaşmıştı. Şimdi asker postallarının çıkardığı patırtılar, telsiz sesleri, metalik şakırtılar, bağırışmalar daha yakından okulun bahçesinden geliyordu.